ilgilenen Blade, terlemeyi değil, ter kokusunu önler.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist Beşiktaş oldu. Antalyaspor karşısında geriye düştüğü maçta oyuna ikinci yarıda giren Muleka'nın iki golüyle Beşiktaş Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti ve kupada çeyrek finale yükseldi. Blade'in sunduğu gol makinesinde her zaman olduğu gibi Nihat Kahveci ile karşınızdayız ve Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın yorumunu, analizini yapacağız. Muleka 12 Kasım'da Başakşehir karşısında 1-0 kazandığı maçta gol atmıştı Beşiktaş'ın ligde. 3 puan getiren golü atmıştı. Şimdi de yaklaşık 3 ay sonra çok kritik 2 gol atarak Beşiktaş'ın elindeki tek hedefte yürümesine sağladı.
Çok enteresan bir maç izledik. İlk yarı Antalyaspor'un muhteşem bir performansı. İkinci yarı da ya Beşiktaş o kadar kötü ki. Biz nasıl oynarsak kazanırız hüviyetinde oynayan bir Antalyaspor. Bunun sebepleri vardı. Temposu düştü biraz. Neden? Bir Fenerbahçe maçı oynadı. 100 dakika sahada basmadık, yer bırakmadı. Çok koştu. Sergen Hoca'nın elinde rotasyon yapabilecek bir kadro olmadığı için ikinci yarıda oyundan düştü. Diğer tarafta Beşiktaş, devre arası görüntülerini, soyunma odası görüntülerini ben istiyorum. Ya bir şey oldu bu devre arasında. Çünkü Fernando Santos ne konuştu, ne yaptı, nasıl eleştirdi, ne dedi de ikinci yarı başka bir Beşiktaş izledik. Şimdi öncelikle tabii ki oyuncu değişiklikleri bunda çok önemli bir etken.
Evet.
Muleka Beşiktaş'a tur atlattıran en önemli faktör oldu. Kenarda oynadığında oynamaması lazım, olmuyor. Driplik yapamıyor, çalım atamıyor dedik. Ceza sahası içinde gol atma ihtimali, orta kesilir, tekte vurur kafayla, ayakla vurur, gol atar dedik. Raşitsa ikinci yarı iki tane pozisyonu çok kötü şut atarak harcadıktan sonra muhteşem bir orta kesti. Muleka çok iyi bitirdi. Sağda olmayan Cenk Tosun, Kevin De Bruyne misali bir asist. Gerçekten.
Çok şimdi, güzel asist.
Asist denilince dünyada bazı isimler akla geliyor. Güzel asistler. Kevin De Bruyne de bunlardan biri. Hakikaten sahada olmamasına rağmen, belki en çok eleştirilecek oyuncu olmasına rağmen, bilindik Cenk Tosun olmamasına rağmen o pas çıktı Cenk Tosun'dan. İki tane muhteşem asist, iki tane güzel golle Beşiktaş turu geçti. Beşiktaş oyun olarak hiçbir şey kazanmadı. Ama skor olarak ikinci yarı ben büyük takımımı hatırladı ve galip geldi. Şu an taraftarlardan duyuyorum, böyle hissediyorum. Şükürler olsun. Turu geçtik. Şükürler olsun diyorlardır. Çünkü ilk yarıda simsiyah bir futbol, ikinci yarıda da beyaz bir futbol. Bembeyaz
değil. Diyemiyorsun değil mi?
Beyaz bir futbol. Diğer tarafta da Antalyaspor için tam tersi. Yük yoru bembeyaz. Muhteşem bir futbol. Bir ara dedim ki Beşiktaş 4,5 saat uçtu Manchester'a mı gitti dedim. Alanya City %78'e 22, %77'ye 23 toplu ortalama. Evet. Alanya Spor bir tane Antalya faal yapmış. Pardon, Antalya. Bir daha söyleyeyim.
Fark etme. Alanya, Antalya.
Artık o kadar maç yorumluyorsun. Evet. İsimler de gidiyor. Yakınlar
komşu,
ya birbirine.
Aynen.
Şimdi dedim ki bir ara 4,5 saat uçtular da Manchester deplasmanına mı gittiler dedim. Antalya City izledik. %78 topa sahip. Ya Beşiktaş %22 topa sahip olur mu ya? 2 pas, 3 pas üst üste yapamaz mı ya? Bir
yapamadı.
Tane Cenk'in pozisyonuyla bir soldan vurdu. Leyte çok iyi çıkardı.
Evet.
Onun dışında bir Umut'un ortası.
Semih'in kafası.
Umut'un da ismi Umut ama.
Umut vermiyor mu?
Vaat ettikleri.
Zaten
isminin Uğuz'unu bile karşılamıyor.
Fernando
çok kötü
Santos
oynadı.
Çıkardı.
Aynen. Rebic hiç yardım etmedi. O taraf koridor oldu ilk yarı. Daha 12. dakikaya kadar Antalyaspor'la ilgili notlar aldım. 5 tane orta kesti. Hepsi Umut'un de, olduğu yerde.
Umut zaten sürekli kulübeye dönüp iki elini açıyordu.
Yani maçın ilk yarısının özeti çok basit bir istatistikle belliydi. Hı. Antalya Spor bir tane faul yaptı. Bak City bile %80 topa sahip olup ilk yarıda rakibine 2 faul, 3 faul yapıyordu. Düşün, bu kadar kötü bir Beşiktaş vardı sahada. Kenarlar işlemiyor, ne Onur ne Umut. Orta sahada Amartey, Jetson sadece işin koşma bölümünde ama bütün Beşiktaş takımı ikinci bölgeye çekildiğinde çok iyi markaj yaptı. Ne markajı? Göz markajı. Temassız, aktif alana geldiğinde basan, topu alan. Ben bu kadar kötü bir defansif anlayış görmedim. Antalyaspor o kadar rahat paslar yapıyor
çok
ki.
Rahattı.
Beşiktaş şimdi 1-4-4-2 hani kaleciyi çıkardım 3 tane hat oynuyor. Hatların arasına o kadar güzel girdi ki Antalyasporlu oyuncular. Rahat rahat aldılar, döndüler, kenara attılar, orta kestiler. Bir tane gol attı. Golde yine Beşiktaş defansı taça, ortaya kesene baskı yok. Orta kesiliyor. İki tane stoper Necip Bahtiyar bir kişinin başında. Arkada Umut Meraş topu kötü sektiriyor. Butucun önüne düşüyor. Vuruyor yere çarpıyor. Gol oluyor. Bu arada güzel gol attı. Ama Beşiktaş gol yiyince biliyorsun hep hatalar zinciri var. Devre arası bence bir tane Beşiktaşlı. Bu oyunu gördükten sonra aman ikinci yarı ne yapacağız şimdi? Büyük eziyet nasıl kazanacağız demiştir. Ve futbolda böyle bir şey. Büyük takım olmak da böyle bir şey. Her an oyuncular sahneye çıkabiliyor. Bugün de Muleka çıktı. İki tane önemli gol attı. Semih'i besleyin diyoruz. Semih'i besleyemediler. İlk yarı bir orta kafa o kolay değil. Biraz yukarıdan geldiği için kendini ayarlayamadı. İkinci yarı bir çaprazdan karşı karşıya geldi. Muleka'ya verebilir miydi? Onu bir daha izlememiz lazım. Yani yayıncı kuruluş çok tekrar göstermiyor. Kusura bakmasınlar. Orada vurdu. Leyte çok iyi kapattı. Çıkardı. Onun dışında Semih de sahanın içinde yoktu. Çünkü ona eşlik eden, onu besleyecek arkadaşları da iyi oynamadığı için Beşiktaş'la ilgili söylenebilecek günü kurtardı. Turu geçti. 4 tane büyük takım da Ziraat Kupası'nda, Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor. Bundan sonraki eşleşmeler merak konusu. Ama Sergen Hoca'yı da şu anlamda takdir ediyorum. Maç öncesi açıklamaları sahanın içinde oyuncuların yansıttığını görüyorum. Ne diyor? Biz futbolu çirkinleştirmeyiz. İyi oynamaya çalışacağız. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Bunu Fenerbahçe maçından da önce söyledi. Gerçekleştirdi. Bugünkü Beşiktaş maçından da önce söyledi, gerçekleştirdi. İkinci yarı biraz ritimleri düştü dediğim gibi. Çok ağır bir Fenerbahçe maçı oynadılar, yoruldular. Onun yorgunluğundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Ama Antalyasporlu oyunculara da söylenebilecek, futbol öyle rağbet kaldırmaz. Ben ilk yarı muhteşem oynadım. Her türlü bu maçı zaten kazanırım. Beşiktaş kaleme gelemiyor düşündüğün an, bittiğin andır bence bunu yaşadılar.
Evet, maçın 11'i tekrar bir ekrana gelsin. Aslında bu 11'le başlamayacaktı. Evet. Raşit Gezzal vardı 11'de. Son anda kasığında bir ağrı hissettiği için kadrodan çıkarıldı. Ve Gezzal'ın yerine Cenk dahil edildi. Aslında Gezzal oynasaydı muhtemelen Raşit'sa Semih önde, Rebić solda, Gezzal sağda olacaktı. Ama Gezzal sakatlanıp Cenk girince oyuna Cenk ön tarafa geçti. Raşit'sa ile birlikte Semih sağa geldi, Rebić sola gitti. Maç içinde de tabii böyle bir değişiklik de oldu. Aslında Semih önde başladı. Sonra tekrar sağ kanada geldi. 20. dakika gibi öyle bir değişiklik yaptı. Şimdi buradan ikinci yarıya gelirken ne yaptı Fernando Santos? Ona bakalım. Hani sen devre arası bir şeyler oldu dedin ya. İkinci yarı Umut Meraş oyundan çıktı. Ve Rebić oyundan çıktı. Yani sol kenarı, Antalyaspor'un etkili olduğu sağ kenarı komple değiştirdi. Cenk'i sola aldı, Muleka'yı da forvete, santfora gönderdi. Yani oyun olarak çok bir şey değişti mi? Ama bir kere ikinci yarı Beşiktaş ilk yarıdaki gibi ikinci bölgede beklemedi. Özellikle 50-55. Dakikadan sonra baskı yapmaya başladı. Öyle olunca da Antalyaspor'un pas ritmi biraz düştü.
Topa çok daha sahip olmaya başladı. Raşit Say'la da iki tane pozisyona girdi. Bir tane çok iyi alıp döndü. Ya vur, Leyte kurtarsın. Vur, direğe çarpsın. Bu kadar kötü vurmayı nasıl başarıyorlar bazen bazı oyuncular? Ben şok oluyorum. Bir tane o diğer şut pozisyonu hiç söylemek bile istemiyorum. Bayağı yandan yerden çok kötü vurdu. Ama Beşiktaş o bölümde daha hareketliydi ilk yarıya göre. Hem toplu hem de topsuz oyunda. Muleka golleri çıkar. Yine çok böyle basit top kayıpları çok yaptı. Saç baş yoldurtur. Ama iki tane de çok klas gol attı. Görevini yaptı. Cenk de oyunda yoktu. O da muhteşem bir asist yaptı. Ama ikinci yarı Beşiktaş'a hani taraftarın beklentisine yakışır bir futbol nedir? Daha çok topa sahip olma, kenarlara inip daha çok orta kesme, şut denemelerinde bulunmaları gördük. Antalyaspor ise Evet geliyor bak, Raşitsa kötü vuruyor. Vuruyor, defanstan dönüyor. Beşiktaş bize gol atamaz ruh hali vardı. Geride yine böyle ikinci yarıda topa istatistiklerde daha çok sahip oldu dersin. Ama bu paslaşmalar defansta yana doğru, merkezde yana doğru, ön tarafa gitmeyen ki. Çünkü ilk pozisyonu Buksa'ya bir tane orta geldi, kafa vurdu. Diğeri Buksa'yla bir pozisyon altı pasta dakika 76'da girdi.
Evet, hani ilk yarıda sonra.
İlk yarıda rakip kaleye inen, kenarlara inen Antalyaspor yoktu. Bu arada şimdi... Biliyorsun bu transfer olaylarında ne demiş sevgili hocamız Fernando? O oyuncuları alacağımıza bizim gençlerimiz var. Şimdi bu Emre Can'ın Umut'tan ne eksiği var?
Hemen
bence fazlası var.
İbrahim Yılmaz, Umut mu Emre mi diyor? Emre Can mı?
Yani şimdi ben burada Umut dersem beni masadan kaldırırlar. Ya beni masadan kaldırırlar. Bunu bana rahat söylettiren Umut performans.
Evet, değil mi?
Ya ilk yarı bir dakikada iki tane top ayağına geldi. Topu Rebic'e atmaya çalışayım derken ikisini de taça attı ya. Hani çok enteresan. Umut Meraş zamanında milli takımda.
Evet.
Caner çok defansif. Defansını yapamıyor diye.
İşte o.
Defansı daha iyi oynasın diye oynayan Umut bu hale nasıl geldi? Ben de merak konusu ya. Gerçekten bu kadar kötü oynayamaz bir sol bek.
Yani hatırla sezon başında hiç oynamıyordu. Sonra ilk oynadığı maçtan sonra bir takım problemler yaşadım, sakatlık
evet.
Galiba aileviydi. Ondan sonra şimdi yeni yeni toparlanıyorum, kendime geliyorum dedi ama o kendime geliyorum dedikten sonra da açıkçası Umut'un yükselen bir performansını göremedik. Tabii Beşiktaş'la ilgili yani kazandı ama oynadığı oyunu sonuçta biz analiz ediyoruz iki takımın da. Beşiktaş 26. dakikada Jetson'la bir şut attı ilk yarıda.
30... Onu da
rakip onu da doğru, asist yaptı, Safuri.
Kaptırdı Safuri.
Evet, doğru. Vurdu, ve uzaktan dışarı. Düştü yani. Sonra 30'da golü yedi, devrenin sonuna kadar şutu yok. İkinci yarı başladı, 12 dakika boyunca şutu yok. İlk şutunu 57'de uzaktan Raşitsa ile attı. Yani
çok kötü vurdu.
57-26, 31 dakika boyunca ve bunun da bir kısmını 1-0 geride götürdüğü maçta şutu yok Beşiktaş'ın.
Şimdi Beşiktaş... Dediğin gibi dakika 57'ye kadar hedefi hedefsizlik olan bir Beşiktaş izledik. Bak gerçekten. Şu an kaç tane yazı değişti ben tahmin edemiyorum. Bak. Hele ilk yarıdan hazırlamışlardır. Oo, haklılardı bu arada. Ama futbol 90 dakika. Bak dikkat et, ben var ya hiç tweet bile atmıyorum maç esnasında.
Tabii.
Ki hele ben atmamam lazım. Son dakikaların adamı olarak.
Evet.
Çünkü futbol öyle bir şey. Ama yazıları yazan, eleştiren, tweet atanlara da bir gram bir şey demem. 60 dakikalık o Beşiktaş var ya, hani rezil bile diyemiyorsun futbol anlamında. Bir o kadar kötüydü yani. Bir o kadar. Maçın sonraki bölümlerinde Antalyaspor bir kıvıldandı golü yiyince.
Evet,
özellikle Semih'in o pozisyonundan sonra hani kaleci Leyten'i çıkardı. Bir kımırdandı. Orada da Necip Bahtiyar'ın ceza sahası içindeki özverileri, topa atlamaları, yeri geldiğinde Onur'un defansif olarak topa atlamalarından dolayı da gol yemedi. O bölümde de zaten mücadele edersin ama iki tane güzel gol attı. Ya büyük takım oyunculuğu da bazen böyle bir şey. Moleka'da oynarsa aman Fernando hocam kenar menar oynatma. Top kaptıracak, saç baş yoldurtacak ama top getirirsen de bu tarz golleri atar Moleka ceza sahası içinde.
Tam da Moleka ile ilgili bir yorum var. Orzan Guliyev. Moleka'nın beni sevindireceği aklıma bile gelmezdi. Zaten son golünü 3 ay önce atmıştı. Mahmut Taner 2 atak 2 gol diyor. Aslında ikinci yarı için 2 atak 2 gol demek yok. Biraz haksızlık olur değil mi?
Semih pozisyonu var. Raşitsa'nın şutları var.
Evet.
Baktığında. Kenardan kesilip buluşmayan toplar var. Hani daha aktif bir Beşiktaş vardı ikinci yarıda.
Peki şöyle bir yorum var. Volkan Akalın diyor ki bir daha lütfen Rebic niye oynamıyor demesin kimse. Şimdi Rebic kariyeri belli bir oyuncu. Aslında tekniğini gösteriyor bazı pozisyonlarda. O Umut'un yaptığı ortanın öncesinde de pozisyonu hazırlayan Umut'a Rebic'ti ilk yarıda. Semih'in kafa vurduğu pozisyonda ama hani daha fazlasını bekliyor insan, görmek istiyor.
Ya kesinlikle. Bir türlü ritmini yakalayamadı. Böyle bir oynadığı 45 dakikalar yarım saatlerde vermiş olduğu paslarla, oynamış olduğu futbolla işte dönüyorum sinyalini hafif verdi. Ama hiçbir zaman istikrarlı bir şekilde oynayamadı. Vallahi idmanlarını izlemek lazım. Bence bir sıkıntı var. Hani bir disiplin sıkıntısı mı var? İdmanlarda çok mu rahat? Konsantre mi değil? Oralara bakmak lazım. Ama hoca çok doğru bir kararla hem Rebic'i Umut'u aldı. Biraz Beşiktaş'ı canlandırdı. Hani daha çok koşmaya başladı en azından Beşiktaş.
Ve ikinci yarıda biraz da şu oldu sanki. Şimdi Antalyaspor kendi sağ kanadını çok iyi kullanırken Beşiktaş'ın da ilk yarıda gelişen nadir atakları hani Rebic'in oradan geldi. Evet. Azdı ama oradan geldi. Beşiktaş kendi sahanı, hatta Onur'u mesela 3. bölgede falan hiç görmedik neredeyse ilk yarı boyunca.
Hiç. Kötü eleştirdiğimiz, hatta Umut 2 tane orta kesti ilk yarı ön tarafta.
Evet, ama ikinci yarıda da Beşiktaş oyunu kendi sahandan oynamak istedi. Evet. Zaten içeride Cenk, Semih, Muleka varken, hani Cenk de bir santrfor sonuçta sol kenarda oynamasına rağmen, muhtemelen sağ kenardan atakları geliştirelim, iyi ortalar yapalım, 3 tane santrfor var ceza sahasında, golü bulalım. Nitekim ilk gol de öyle geldi.
Aynen. Şimdi bugünkü ikinci yarıdaki performansı gördüğünde Raşitsa'nın bir kasıktan dolayı
evet,
çıktı.
O da sakatlanıp
var
çıktı.
Mı, yok mu? Bu arada yani şimdi Trabzonspor maçından sonra Gezal için plaket.
Evet dedin.
Bıraksın dedik. Bu neden? Olmuyor, olmuyor. Tam böyle maç ritmi yakalayacak, bak sakatlanıyor.
Bir Isınmada. Maçta,
bu ikinci oldu benim hatırladığım.
Isınmada, Isınmada iki, bir kere de oyuna girer girmez sakatlandı.
Aynen 10-15. dakikada çıktı. Ya olmuyor. Gezal Beşiktaş'ı iyi olduğunda, Rozier Gezal ikilisi şampiyon yaptı. O kenar Türkiye'nin en formda kenarıydı. Ama o sezondan sonra bakın Gezal'a, 5 ay var, yok, 1 ay var, 3 maçta maç öncesinde neredeyse sakatlanıyor, kadrodan çıkıyor. Hani olmuyor ya, bazı şeyler olmadı mı zorlamayacaksın. Mesela ben Aboubakar konusunu da, hani... Tabii futbolcuna bir şey demem ama hep Aboubakar denilince yanında bir sorundan bahsediliyor. Yeter Beşiktaş'ta çok sorun var zaten. Artık o sorunlara karşı, sorun yaratan oyunculara karşı keskin olmak lazım. Ben olsam Gezal'la da Aboubakar'la da yolları ayırt ederim. Şimdi oradan süreç de bitiyor yarın.
Evet.
Değil mi? Bir tane stoper geldi. Evet. Gençlere de güveniyorum, bu söylediğiniz isimleri alacağım dediğim bir ortamda daha çok genç oyuncu izleyelim. Ama Demir Ege ile Emrecan kulübede oturuyor. Daha çok genç oyuncu izleyelim. Amartey Trabzonspor maçında sana iş yapar. Hı hı. Ama burada üretmen gerekirken, ön tarafa doğru bir şeyler yapman gerekirken Amartey'i görüyorsun. Sağda görmüyorsun. Hani olmaz yani. Büyük takım orta sahası böyle oynayamaz. Bu ilk yarıdaki futbol kabul edilebilir değil yani.
Ama galiba böyle devam edecek. Çünkü Trabzonspor maçında da 4 hücumcu Gezal sahadaydı 11'de. Amartey Jetson ikilisiyle başladı. Maçı 2-0 kazandı ama oradaki oyunu da yine Trabzonspor maçındaki oyunu eleştirmiştik Beşiktaş'ın. Şimdi Antalyaspor maçında evet 1-0'dan çevirmeyi başardı ama oyunu yine eleştiriyoruz. Ama hani galiba burada ben kazandım bu dizilişle, bu oyun şekliyle deyip bir süre daha böyle devam edecek galiba Fernando Santos.
Trabzonspor maçı, oyun çok kötü, Semih 2 gol.
Evet doğru.
Antalyaspor maçı, oyun çok kötü, Muleka 2 gol. Bak kazanıyorum diye kötü futbol alışkanlık yapmasın Beşiktaş için. Bu çok sıkıntılıdır. Maçı izlenmiyor ya. O ilk yarıdaki futbolu gördükten sonra Beşiktaş maçını izlemek ister misin ya? Hani... Bak bu aman kazanıyoruz, skor alıyoruz, sakın yanılmasın. Bak Beşiktaş taraftarı böyle futbolu sevmez. Keyif ister. Tabii bol pozisyon ister.
Bir yandan da orta sahadaki seçeneği o kadar az ki. Yani Chamberlain'le Amir sezonu evet. Kapattı. Salih yine aynı şekilde sakat. Bir tek hani bugün kimi oynatabilirdi? Şu olabilirdi. Demir Ege'yi oyuna dahil edebilirdi. Hani 3 orta sahayla oynamak istiyorsa. Ne bileyim Tayfur'u belki bir 8 numara gibi kullanabilirdi ama hani onun da performansı malum.
Vallahi ben 1-4-4-2'yi severim. Doğru oynarsan. Beşiktaş ilk yarı doğru oynamadı. Hatlar arasına çok rahat girdi Antalyasporlu oyuncular. Ama ikinci yarıdaki oynanılan 4-4-2 bak sana 2 golü getirdi.
Bir de şu olabilir. Şimdi Beşiktaş ilk yarıda ikinci bölgede rakibini savunmayı, Antalya Spor'u savunmayı tercih etti ve hatlar arasında dediğin gibi rahat girdi. Şimdi ikinci yarıda 50-55'ten sonra önde bastı. Evet. Önde basınca Antalya Spor'un pas trafiği bozuldu. Acaba bunu yani maçın başında böyle yapamaz mı? Trabzonspor maçında da yapmadı bu arada.
Yok.
Önde baskı.
Çünkü biz biliyorsun burada istatistikler verdik. Beşiktaş topa sahip kaybediyor.
Evet.
Top rakipte, Beşiktaş'ın oynadığı rakipte evet. Beşiktaş kazanıyor.
Aynen öyle bir denklem oluştu. Bu maçta böyle devam gidiyor. Etti.
Tamam yani... bu geçiş süreci diyoruz. Hoca bu kadroyu kurmadı diyoruz. Ama bu kadar kötü oyun alışkanlık yapmamalı. Beşiktaş evet. topa sahip olarak oynamalı. Üçüncü bölgede set oyunu oynamalı. Sağlı sollu ortalarla boğmalı. Dönene alıp şut atmalı. Topun peşinden bu kadar koşmamalı. Yani ne?
Yani
ilk yarıda Antalya City izledik resmen ya.
Golün olduğu dakikada %72'ye %28'di.
Olmaz.
Devre 65'e 35 bitti. İkinci yarı nispeten daha iyi oynadı dedik ya Beşiktaş için.
Yine topa sahip.
61'e 39.
Ama kazanan?
Tamam Beşiktaş evet.
Bu şekilde şu an kazanıyor. Trabzonspor maçında kazandı. Antalyaspor maçında kazandı. Kupada tur atlamak bak çok önemli. Hedefsiz olduğun bir sezonda bir hedefin var tutundun. Evet. Allah'tan bir 45 dakika akıllarına geldi bazı oyuncuların. Artık bir kımıldanalım ya. Daha Şubat ayı. Nasıl Mayıs sonuna ulaşacağız? Düşüncesi herhalde bir bazıların aklına geldi de Beşiktaş kazandı bugün. Kazanması önemli oldu çünkü kupada oldu ligde kötü gidişat sıralama düştü. Kupayla direkt Avrupa'ya gidiyorsun yani. Çok
tam
önemli bir fırsat.
Mehmet 09 demişken sen dedin ya devre arasında bir şeyler oldu. Hı. Mehmet 09 diyor ki Türkiye kupası eşittir UEFA bileti devre arası ondan bahsetmiştir herhalde diyor.
Yani şimdi ha kolay mı? Orada Galatasaray var, Fener var. Şimdi bugün Trabzonspor zorlandı ama turu geçti.
Evet.
Hani dört büyük de yoluna devam ediyor. Keyifli. Evet. Birbirleriyle karşılaşacağı zamanlarda merak konusu tabii.
8 takıma bakalım bu arada. Karagümrük, Ankara Gücü, Galatasaray, Konyaspor, Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş çeyrek final bileti alan takımlar oldular. Kura pazartesi çekilecek. Hem çeyrek finali hem yarı finali beraber çekecekler. Bu arada seri başı olan ve olmayan takımlar da belli. Trabzonspor seri başı olmadığı için eğer Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş'tan biriyle eşleşirse hani o eşleşmede ekstra heyecanlı olur çeyrek finalde.
Değil tek mi? Maç olacak değil mi? Yani?
Evet, evet.
Güzel. Tek maç olması bence iyi ya.
İyi.
Çünkü
ya,
çok
kupa...
fikstür çok yoğun bir de.
Ya aslında hani Almanya'da da öyle, İngiltere'de de öyle, Fransa'da da öyle. Hani bizim bu işte Süper Lig'de bir önceki seneyi ilk 8'de tamamlayanlar çok sonradan dahil oluyorlar ya kupaya.
Evet.
Ben açıkçası bu sisteme karşıyım. Gerçi önümüzdeki sene yine değişiyor. Tekrar gruplar geri geliyor. Yani onlar da bir işte Bayern Münih Ağustos başında bir üçüncülük takımıyla kupa maçına çıkıyor. Çıksın Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da o hiç bu takımları görmeyen şehirlere gitsinler. Değil mi?
Orada avantajlı maç yapsınlar. Başlıyorlar büyük takımlar.
Evet.
Ama bu avantajı da kendileri elde etti. Geçmişinden gelen başarılardan dolayı.
Tamam ama yani kupanın ruhuna bence aykırı.
Bence de herkes
sıfırdan
eşit şartlarda birbiriyle oynamalı.
O zaman,
tek maç mı ama bu arada?
Tabii,
hep
tabii,
tek
yok,
maç.
Başka türlü
çeyrek yarı öyle gidecek.
O zaman biraz hikayeler çıkar ortaya. Ne bileyim bir ikincilik takımı gelir. Yani birincilik takımı veya ikincilik takımı yener atıyorum Fenerbahçe'yi ya da Galatasaray'ı ya da Beşiktaş'ı bir hikaye çıkar ortaya.
Yaşanmadı değil.
Yaşandı bunlar
mesela
aynen öyle.
Mesela Pendik. Ha, o kupa evet. maçıydı. Sonra biz Pendik maçını izlerken Dardanel deplasmanına gittik Çanakkale. Biz de elendik döndük üstüne. Güzel sürprizler. Öyle sürprizler oldu mu? Enteresan olaylar da yaşıyorsun. Havalimanına biniyorsun, 3000 kişi seni bekliyor. Tesise gidemiyorsun, yolda otobüsü durduruyorlar. Bazı futbolcular artık futbolu bırakacağım diyor. Bizim o var ya Mecidiyeköy'den Fulya'ya bir iniş var otobüsle. Şoför nasıl döndü bilmiyorum. Orada bir benzinci var ona giriyorduk. Bizi yolda takip ettiler, tabii durdurdular. Böyle adrenalin lazım bazı oyunculara. Biz o zaman genciz rahattık. Hani Baskı başkalarının üzerindeydi.
Orhan Aras diyor ki Beşiktaş turu atladı ama daha ne kadar ileri gidebilir ki kupada? Tekrar o şeye gelelim. Seri başı olanlar olmayanlar. Muhtemel eşleşmeler. Ne diyorsun? Yani şimdi bu oyunla vallahi herhalde şimdi... soru o minvalde. Tamam bu turu geçtik ama kupayı almak için çeyrek finalde geçmesi lazım. Yarı finalde geçmesi lazım. Finalde kazanması lazım. 3 maç kazanması lazım.
Beşiktaşlılar bana hiç kızmayacak. Burada Galatasaray ve Fenerbahçe'nin geçme ihtimalleri %90. Hı hı. Diğer her takım birbirini yenebilir.
Evet.
Hepsi geçebilir.
O da tabii yani orada da belki sürpriz olabilir. İşte Galatasaray Bandırma karşısında zorlandı. 3-0'dan 3-2'ye geldi.
Ama 4-2 bitti.
Evet, derbi olmadıkça Galatasaray ile Fenerbahçe tabii. Az takımıyla çıkmaz maça.
Tabii şimdi çıkaracağı kadrolar önemli de şimdi Fenerbahçe Antep maçına rotasyonla çıktı. Tabii Şampiyonlar Ligi kadrosu. Bak şu an 2 gol atıyor. Hani kimlerle oynuyor? Bonucci oynuyor düşün. Rotasyonda Bonucci oynuyor stoperde. Galatasaray aynı şekilde. Rotasyon diyorsun, Davinson oynuyor, gidiyor gol atıyor. Hani çok iyi kadrolar var ikisinde, çok derin kadrolar var. Fark etmiyor fazla. Hani Galatasaray, Fenerbahçe turu geçme olasılığı net gibi gözüküyor. Hı-hı. Bu turda. Ama Beşiktaş, Başakşehir, Karagümrük, Ankaragücü, Konya, Trabzon hepsi de geçebilir, hepsi de kaybedebilir.
Beşiktaş için önemli olan topa sahip olmak isteyen takımla oynaması. Bu eşleşmede kimle eşleşirse şimdi düşünüyorum. Karagümrük topa sahip olarak oynamak istiyor.
Konya... Yendi onu ligde de topa sahip aynen. Oldu yendi.
Konya pek öyle bir tarzı yok.
Zorlu olur.
Ankaragücü, aslında Ankaragücü de topa sahip olarak oynamak istiyor. Emre Belezoğlu'nun Ankaragücüsü. Trabzonspor zaten öyle.
Başakşehir de öyle. Baktığında topa sahip olmak
hani,
istiyor.
Evet, hani orada olmayanlarla eşleşecek.
Evet, evet, doğru.
Yani 4'te 3 istediği gibi oynayan takımlar var karşısında. Bakalım. Göreceğiz nasıl olacak. Yani, anket açalım bu arada. Beşiktaş kupada nereye kadar gider?
Ya da?
Ha. Tamam.
Nereye kadar
onu
da gider de olabilir. Tabii.
Hangisini yapalım? Kimi ister mi? Nereye kadar gider mi?
Kimi ister sanki?
Tamam. Anketi kimi ister yapalım. Buraya çetede kupada nereye kadar gider yorumlarını alalım.
Ama şu Beşiktaş bize şunu konuşturtuyor ya. Hakikaten üzülmemek elde değil işte. Topa sahip mi, rakip değil mi? Yani bak Beşiktaş'tan bahsederken bunu söylemek üzüntü verici. Ama yapacak bir şey yok. Onlar söylettiriyor.
Evet.
Topa sahip Pendik maçı 4-7. Topa sahip başka maç. Topa sahip olduğu bütün maçları
Alanya
neredeyse
maçı,
kaybetti.
Alanya içerideki maçı. Alanya
3-1.
Maçı.
3-1. Kasımpaşa'ya sahip.
Sivas maçı.
3-1.
Evet. Kasımpaşa.
Bravo. Karagümrük topa sahip oldu. 3-0.
Yani en son topa...
Çok enteresan bir takım.
Topa
yani
sahip olmayıp, yani daha az sahip olup rakibinden yenildiği maç Fenerbahçe maçı. Ondan sonra...
Yani Fenerbahçe maçı da biliyorsun. Hani o maç... Az kaldı skor. Çok
evet,
kötü
tabii,
bir
çok
futbol
farklı.
Vardı yani.
Evet. Tabii burada şunu da bak tam da aslında benim soracağım sorulardan biriydi. Güzel geldi, denk geldi. Her Gül diyor ki Santos geçiş oyunu hocası kimle oynayacak burada geçişi? Umut Meraş ile Jetson'la Amartey'le mi? Şimdi mesela maç başlangıç planı ne? Tamam biz ikinci bölgede karşılayalım rakibi. Baskı yapmayalım. Evet top daha fazla rakipte olsun. O da tamam. O zaman insan şunu hayal ediyor. Beşiktaş ikinci bölgede sıkıştırdı, topu aldı, bir geçiş yakaladı. Sıkıştırdı, topu aldı, geçiş yakaladı ve pozisyona girdi. Yani hiçbir pozisyonda öyle olmadı ki. Birinci şimdi... top, Cenk'in şutu, kaleci Mert uzun vurdu, sekti top, Cenk'in önüne
evet.
Düştü, vurdu. İkinci pozisyon, işte Rebic Umut Meraş'ı kaçırdı, orta yaptı. Üçüncü şutta Jetson zaten Safuri kaybetti. Yani... Hani bunun gereğini de yapamıyor Beşiktaş.
Şimdi geçiş oyunu derken sadece böyle hemen topu kaptın, uzun attın, öndeki
değil
çabuk
işte.
Oyuncu gitti
aynen.
Olayı
değil.
Geçiş
hadi.
Oyununda işin içinde şu da var. Topu kaptırmadan pas yaparak da rakip kaleye gitme.
Evet.
Bunu da yapamıyor hani. Sıkıntı burada. Sen şimdi Jetson'la Amartey'le bir paslaşırsın, solu atarsın, Rebiş tutar, Cenk bindirir, önünü atarsın, Cenk bir keser, Semih gol atar. Bu da bir geçiş oyunu. Bizde geçiş oyunu hemen topu kaptı, rakip kaleye çabuk gidecek, uzun atacak gibi düşünenler
var. O kontratak.
O iş o değil yani.
O kontratak. Evet. Geçiş değil o yani.
Ama öyle bir beklenti
evet,
var.
Evet var, aynen.
Abi geçiş oyunu, topu kaptın, kaptırmadın, çat çat çat çat paslaştın böyle, ip gibi baslar böyle düzenli, keyifli, golü attın. Bu da bir geçiş oyunu tarzı. Ama Beşiktaş bunu da yapamıyor.
Amartey...
İkinci yarı yaptı biraz.
Evet. Amartey Jetson orta sahasıyla nasıl olur? Onu da yani hayal edemiyorum yani.
İyi bir Jetson'la normalde olur.
Ama tek başına
Jetson'a da... Jetson'a bir şey oldu. Bu sene başı çok iyiydi. Bir sakatlık yaşadı. Ondan sonra o da toparlayamıyor.
Jetson demişken Jetson'un açıklamalarına bakalım. Neler söylemiş maçtan sonra, Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyetinden sonra. Maça kötü başladık. İlk yarıda maçta değildik. Ama ikinci yarıda çok iyi bir reaksiyon gösterdik ve maçı çevirmeyi başardık. Şimdi önemli olan bunu tekrarlamamak ve önümüzdeki maçlarda daha iyi olmak. Yani şu ana kadar hep tekrarlandı.
Evet.
Değil mi?
Çok.
Yani şu Trabzonspor maçındaki, hemen notlarıma bakacağım.
Semih'in golü dışında bir tane Semih'in vurup defanstan dönen evet. var. Onun dışında yine rakip aynen. kaleye gitmeyen bir Beşiktaş izledik ilk yarı.
15. dakika not almışım. Ceza sahasında topla buluşma 7-0, şut 3-0. İlk yarı bitmiş, 2 şut Semih.
Evet.
Zaten 2-0 olduğunda 4 şut var, 4 şut Semih, 2 gol.
Düşün.
Dakika 62. Yani hep böyle. Bu nasıl değişecek bilmiyorum. Geçmişe bakmamalıyız. İstikrarsız performansımızı geride bırakmak zorundayız. Aslı şu anda istikrarlı. Yani işte topu rakibe verip kazanıyor. Beşiktaş'ın alışık olmadığı bir süreç yaşadık ve bunu unutmak zorundayız. Çalışmak ve böyle devam etmek zorundayız. Aynı ciddiyetle devam etmek zorundayız. Etkisi var hocanın ama sadece hocaya bakamayız. Önemli olan takım olarak yaptıklarımızı düşünmemiz. Kötü yaptıklarımızı iyiye çevirmek zorundayız. Bu şekilde ancak bu süreci atlatabiliyor Jetson Fernandez. Tabii şimdi...
Ne kadar zorundalıklar var değil mi? Düşün evet. cümlenin içinde. Evet. Zorundayız, zorundayız, zorundayız. Sezon başından beri zorundayız. Allah'tan bu ara şimdi zorundayız başladı.
Özür
ne vardı? Özür diliyoruz. Özür diliyoruz. Trabzon, Antalya galibiyetleri. Maç sonu özür dilemek yok. Ha bu arada ilk yarı performansı içinde özür dilenebilir yani. Ama güzel bir şey söylemiş. Evet. İlk yarı yoktuk. Ben derim ya maç mesela 20.45 başladı. Beşiktaş 9.45'te geldi sahaya. Bugün öyleydi. Gerçekten.
Evet. 60. dakika 9.45.
9.45 çünkü uzat devre arasıyla beraber. Aynen. Ama o devre arası bir şey olmuş. Ama ne olmuş?
Ne olmuş?
Çünkü bu kadar mı değişir?
Kürşat Şahin diyor ki Ankara gücüyle eşleşir ve elenir abi diye tahmin yapanlar da var
Beşiktaş'tım
bu arada. Bakalım. Ama... Evet. Efendim?
Beşiktaş'tım acaba.
Yok bilmiyorum. Doğukan Uyar, topu 3. bölgeye taşıyacak futbolcumuz yok. Bunu Salih, Jetson ve Amartey yapamıyor diyor. Ama Beşiktaş bir yandan hani şimdi sağ bek aldı Svensson.
Evet, sakatlandı o da.
Sakatlandı. Stoper aldı Warren. Evet. O da bugün son dakikalarda kısa bir süre oyuna dahil oldu. Ama orta saha almadı şimdi. Hem Chamberlain'i...
Alamadı bence. Bence alamadı. Tamam. Bence çok almak istediler hem ön tarafa hem orta sahaya. Stoper değil mi?
Evet.
Belki kenar çabuk bir oyuncu da istediler ama gözüken devre arası da zordur. Beşiktaş'ın ekonomik şartları da ortada. Ha ama açıklamalara bakarak taraftarın beklentisine de hiçbir şey diyemezsin. Transferlerde nerede diye bağırır taraftar.
Evet.
O bakmaz ekonomik şarta. Değil mi? Takıma bakar, yeni bir yüz ister, kaliteli isim ister, kaliteli futbolcu ister, taraftar ister. Ama sen söyledin diye de istiyor bu arada. Söylemesen bu kötü gidişata hiçbir şey almayalım, sezon başı 5 tane 10 tane oyuncu alalım da der. Enteresan bir süreç yaşadı Beşiktaş.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat bugün Sabah gazetesinde bir demeci var. İstiyorsan bir ona bakalım tam
tabii.
da bu transferlerle ilgili. Çünkü o anlamda da bir takım eleştiriler var. Mesela Özgür Özben diyor ki transfer yok, vaatler muhtarlık seçim vaatleri gibi somut değil. Bu maç kaybedilip elde kalan son hedefte bitseydi ne olacaktı? Kim üstlenecekti? Şimdi Başkan Hasan Arat diyor ki son derece ekonomik ve doğru işler yapacağız. Popülist olmayacağız. Bu konuda çok netiz. Ya yani bu cümle hakikaten benim çok hoşuma gitti. Çünkü maalesef kulüp başkanları, yönetimler taraftar baskısıyla çok popülist davranıp olmayacak transferler yapıyorlar. Sonra çok büyük borçlar artıyor. Her şeyin pazarlığını ödeyebileceğimiz şekilde yapacağız. Beşiktaş'a yük olacak kontratlara kesinlikle girmeyeceğiz. Devam edelim. Bir cümlesi daha vardı. Ben Barcelona ve Roma kulüplerinin başkanıyla görüşüyorum. Diğer birçok kulübün başkanlarıyla da konuşuyorum. Hocamız elindeki gençleri oynatmak istiyor. Bu gençler çok iyi oyuncular. Neden elimde böyle yetenekler varken başka birini alalım diyor. Örneğin Semih Kılıçsoy. Elimizde böyle bir yeteneğe sahipken, Beşiktaş'ın geleceği olan oyuncu varken neden oraya transfer yapalım? Bunun biraz detayları da var tabii. Mesela bazı oyuncular önerilmiş. Hani sadece bu şu anlam çıkmıyor buradan. Bundan sonra Beşiktaş gençlerini oynatacak gibi değil de. O mevkilerde önerilen oyuncuların elindekilerden daha iyi olmadığını söylemiş Fernando biraz, Santos.
O farklı bir şey esasında. Evet. Biraz öyle ama şimdi Bahtiyar kaç yaşında? Umut kaç yaşında? Necip kaç yaşında? Değil mi? Amartey kaç yaşında? Rebic kaç yaşında? Cenk Tosun kaç yaşında? Gezal kaç yaşındaydı? Bugünkü 11'e çıkanlardan. Hani gençler nerede Semih dışında?
Semih dışında yok.
Yani şimdi değil mi?
Evet.
Bir de Semih'in şu an mevkisi de belli değil. Sol oynuyor, sağ oynuyor, forvet oynuyor. Elbet almak zorundasın birilerinde. Bu açıklamalar çok güzel. Tabii ki kulüp borçlanmasın.
Tabii.
Ama böyle bir sezondan sonra taraftar çok bakmaz. Taraftar gelecek, iyi oynayacak. Şampiyonluk hedefinde ilerleyecek kaliteli bir kadro ister. O kadroyu kurmak da birazcık keseyi açmaya bakıyor. Tabii ki finansal fair play şartları içerisinde.
Ya da biraz daha öncesinde bu tarz bir açıklama yapılsaydı, hani değil mi?
Şimdi başkan adayıyken.
Evet. Evet yani biz gençlere yöneleceğiz, altyapıya öncelik tutacağız, öyle transferlere ağır vurup harman savurmayacağız. İşte mealen söylüyorum ben tabii, başkana sanırdı ne söyleyeceğine ben akıl veremem ama hani şimdi öbür türlü olunca açıklama ve transfer Worrell ve Svensson'da kalınca ve takım da iyi oynamayınca ve orta saha mesela eksikliği böyle bas bas bağırınca beklentiler karşılanmamış oluyor.
Buradan neyi çıkarıyoruz? Açıklamalar güzel, doğru, zamanlama gün ayı yanlış.
Evet, tam transferin biteceği gün.
Evet, bana göre yanlış. Bu arada Beşiktaş'ın bir paylaşımı var. Bizde hani o tekmelik çıktı ya. Dediğim gibi çok tekrar izlemedik.
Muleka'ya basılan pozisyon.
Evet, kırmızı kart nedir, ne zaman verilir diye federasyonu etiketleyerek pozisyonu koymuşlar. Sen de bir bak istersen.
Evet. Ki hani, senle
aman Allah'ım.
Ki hani pozisyonu çok tekrar göremedik ama ya bu kırmızı mı değil mi dedik bir senle
bu
bir böyle.
Bu tekmelik niye çıktı dedik.
İrkildik ama.
Pozisyon ağır.
Şimdi böyle bakınca.
O zaman Feyyaz abiden açıklama gelir mi yine?
Bunda sarı bile çıkmadı diye hatırlıyorum ben. Değil mi? Hatta onu dedik ya, sarı da mı yok dedik ama bu sanki biraz varlık.
Verilermiş.
Hani hakem iyi süzemediyse de VAR'ın müdahale olması gereken bir pozisyon gibi.
Burada verilebilirmiş. Hani evet. Pozisyon çok sert. Hatta biz Beşiktaş biliyorsun maç gidiyor. Ya bir pozisyon da yok hani maçtan sonra varlık, hakemlik bir açıklama olsun. O kadar kötü ki ilk yarı.
Evet.
Düşün yani. Ama bak ikinci yarı olan pozisyona.
Bu arada chatteki genel görüş, hani sorduk ya Beşiktaş ne kadar gider diye. Çeyrek finalde elenir görüşü daha hakim çıkmış bizi izleyenler arasında. Fernando Santos'un açıklamaları var. Bakalım Fernando Santos maçın yorumunu nasıl yapıyor karşılaşmanın ardından Sergen Yalçın'ın da açıklamalarına bakacağız. İlk yarıda sahada yoktuk. Top oynamadık. Sadece formamız vardı. Çok kötüydü. Farklı olabilirdi. Bak Fernando Santos da ilk yarıda yoktuk.
Tabii.
İkinci yarıda yapmamız gerekeni yaptık. Çok iyi mücadele ettik. Çok iyi reaksiyon gösterdik. İkinci yarıdaki oyunumuzda sonucu hak ettiğimizi söyleyebilirim. Ama ilk yarıdan memnun değilim. Transferle ilgili ben çalışmak için buradayım. Yeni oyuncu getirmek için değil. Bu yönetimin ilgilendiği bir konu. Ben teknik direktörüm. Bu soruya cevap veremem, yorum yapamam.
Ama hocaya soruyorlar.
Ama şimdi evet yani sonuçta bu talebi yapan teknik direktör değil mi? Takımı gören, eksikleri tespit eden, ona göre yönetimden talep eden hani teknik direktör değil mi? Tamam, çalışmayı o yapmıyor. Gidip menajerle o konuşmuyor da netice onları, itibariyle onun görüşüyle transfer yapılıyor.
Bu süreçte çok dahil olmuyorum. Evet. Zaten gelirken bizim konuştuğumuz belli diyor. Kendi kafasında bizim bilmediğimiz konuşulanlar da var. Ama sezon başı tabii ki o da sunacak raporunu. Bunu alabiliyorsak alalım. Yoksa Galatasaray'la Fener'le yeni sezonda nasıl kapışacağız diyecek.
Evet. Var mı Fernando Santos'un devamı açıklamasının? Joe Worrell daha 3-4 gün oldu geleli. Adaptasyona ihtiyacı var. Bununla ilgili yorum yapamam. 2 dakikada elinden geleni yaptı. Benim için genç yaşlı fark etmiyor. Benim için yaş önemli değil. Kim iyi idman yapıyorsa, kim gösteriyorsa performansı formayı kapar. Bakalım Joe Worrell belki Beşiktaş'ın önündeki lig maçında ki Beşiktaş bu hafta Kayseri ile deplasmanda oynayacak Kayseri Spor'la. Belki ilk 11 çıkar çünkü stoperde Necip'le Bahtiyar oynuyor yani.
İlk yarıdaki futbolla kazanma ihtimali 0, ikinci yarıdaki futbolla her şey olabilir. Evet. Ama net Beşiktaş kazanır diyemiyoruz çünkü hangi yarıdaki futbolu izleyeceğiz onu bilemiyoruz. İstikrarsız bir takım Beşiktaş çünkü.
Evet. Sergen Yalçın'ın da açıklamalarına bakalım. Antalya Spor Teknik Direktörü neler söylemiş? Çok farklı iki yarı. İki yarı siyah beyaz gibi.
Bak 9, kaçta bitti maç?
İşte 10.45 gibi falan.
Biz evet. 10.47'de söyledik. Sen evet, önce konuşmamıştın.
Evet.
Akıllı.
İlk yarı çok iyi oynayan bir takım. İkinci yarıda oyunun kontrolü daha iyi oynayan Beşiktaş. Tebrik ediyorum. Bizim açımızdan daha çok lige konsantre olmak istiyoruz. Neden?
Bir üçüncü durum olmak istiyor.
Tamam da şimdi üçüncü olmak için önündeki 14 maçta bir performans ortaya koyması lazım. Değil mi? 24. haftadayız. Burada bunu geçse 3 maç daha.
Aynen diyor ki ya ben geçerim diyor. Bu ligde diyor açık ara iyi kadrolar var. Fener çıkar elenirim, Galatasaray çıkar elenirim. Belki onu düşünüyor. Normalde Sergen Hoca öyle bir karakter değil ha. Her maçı kazanmak ister.
Evet yani Galatasaray ile Fenerbahçe kupaya konsantre olma şeyleri çok zayıf. Derbi olmadıkça ama onlar onları eleyebilir yani.
Şöyle düşün, ikisinden biri kupayı aldı. Tamam. Sıralamada bir takım daha şanslı oluyor.
Doğru.
Avrupa'ya gitmek için.
Evet.
Şimdi Antalyaspor'un ligden
şu anda 7. sırada 34 puanda. Beşiktaş 39, Trabzon 37, Rize 36, Kasımpaşa 35. Yani önündeki takımlar bunlar. Bilemedim. Yani
sonu UEFA'da olmasa hedefi en yukarıda olabilmek Beşiktaş'tan sonra ya da Trabzon'dan sonra oralarda olmak istiyor Sergen Hoca.
Evet.
Yalnız yine tam de, bize benzer cümleler kullanmış. Evet. Siyah,
yine beyaz. De bence kupa hedefi yani küme düşme korkusu yaşayan takımları anlayabiliyorum. Çünkü hani kupayı kazansan evet, da küme düştün mü küme düşüyorsun yani.
Gaziantep mesela.
Evet mesela Gaziantep mesela Konya hani onlar tur atladı. Onları anlayabiliyorum ama bence Antalya Spor kupayı hedef alabilirdi kendine diye düşünüyorum. Ligde rahat bir konumda olduğu için. Bugün itibariyle ilk yarıda oynanan oyun memnun edici. Transfer de yapamıyoruz. Aynı kadroyla oynuyoruz. Oyuncular da yoruluyor. Bir an evvel lige dönüp lige konsantre olmalıyız. Vallahi şimdi bu cümlelerden sonra da Antalya'nın lig performansını ben daha çok merak ediyorum. Yani şimdi bunu söylüyorsa o zaman ilk dörde girmesi lazım.
Bak devam ediyor.
Avrupa kupaları biraz zor. Tamam işte kupa bunun için bir fırsattı. Geniş bir kadroya sahip değiliz. Belli oyuncu grubuyla oynuyoruz. Ligi ilk 10 içinde bitirirsek başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Zaten 7.
İşte oralarda kalmak istiyor. Ama burada ne kadar yukarı gidersem o kadar iyi. Çünkü bak şimdi öyle ya da böyle son çalıştığı takım neresi? Beşiktaş.
Beşiktaş evet.
Şampiyon oldun. Tamam. Sonraki sezon kötü gitti, ayrıldın. Tamam. Ya istifa etti iki kere hatta değil mi? İki kere istifa etti, ayrıldı. O yüzden öyle bir alışkanlık var. Bu nedir? Hep kazanma alışkanlığı, hep yukarılarda olabilme alışkanlığı. O yüzden bunu söylüyor. Ama
Türkiye
baktığında sonra ilk onda olmak başarı dediğinde de biraz sanki şey düşüyor gibi.
Evet, çıta düştü.
Çıta düşüyor gibi. Burada da şunu belirtmek istiyor. Ben mucize yaratırım 3-4 olursam. Çünkü diyor bak peş peşe aynı kadroyla
evet,
oynuyorum diyor.
Rotasyonum
transfer
yok
yapamıyorum
diyor. Haklı.
Ha.
Tamam ona
onu
bir şey demiyorum.
Onu da hafif bir haklı mazeret olarak sunuyor. Bence doğru açıklamalar. Evet. Bir sıkıntı yok. Çünkü bugünkü kadroya baktığında Fenerbahçe kadrosunun aynısı çıktı neredeyse.
Evet.
Yani aynısı neredeyse.
Bir Erdoğan Yeşilyurt galiba 11'deydi.
Ha, sağ bekti o maçta. Evet. Onun yerine Bünyamin. Hani onun dışında neredeyse aynı kadroyla çıktı. Kolay değil. O maçta çok yoruldular. Bugün ikinci yarı net belli oldu yani. Evet. O yorgunlukları.
Evet, Erdoğan ilk 11'deymiş. Evet. Aynen. Evet, Sergen Yalçın'ın açıklamaları da böyle. Bu arada az önce hani Hasan Arıt'ın başkanının açıklamalarını ekrana getirdiğimizde şöyle yorumlar var. Joy Club Tayfur'la devam diyor yani. Zırt bırt Umut Meraş'la devam. Yani biraz tepki var. Beklentiler yükselmişti. Ama o beklentiler şu anda en azından devre arası transferiyle ilgili. Bu arada mesela James Rodriguez ismi böyle yazıldı, çizildi. İyi ki almadı Beşiktaş. Yani ya hakikaten onu... Süper Lig'in özellikle bu klasmandaki takımların, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın falan, ya bu transferlerden uzak durması lazım.
James... Kaç yaşında James?
30. Bakacağım şimdi.
Şimdi James Ezberim Rodriguez değil. İsim olarak, CV tamam, olarak... Ama...
Yani
çok
evet.
İyi bir isim, iyi futbolcuydu. Ama
CV'den,
ben son...
CV'den emin değilim. CV'nin ilk bölümü iyi de.
O, o 30 metreden attığı golle Real Madrid'e transfer falan değil mi?
Evet.
O yani, dönemler.
32 yaşında.
Esasında çok da değil.
Yani çok düşün... değil ama yani o Real Madrid sonrası Bayern'de de tutunamadı falan. Ondan sonra iyi gitmedi kariyeri.
Yok yok, iyi gitmedi. Yokuş aşağı gidiyordu. Zaten iyi gitse buralarda gelme yani bak, ihtimali de çok zor oluyor biliyorsun.
Tabii aynen. Şimdi o da ayrı. 2020'de Everton'a gidiyor. 2020-2021 sezonu. Sonra El Rayyan'a gidiyor. Sonra Olympiakos. Sonra Brezilya'ya, São Paulo'ya. Son São Paulo performansını söyleyeyim. 14 maç, 9'u ilk 11, 1 gol, 3 asist.
Mesela şimdi... Bak bu tarz bir açıklama görüyoruz başkandan. Bu James Rodriguez işini de kim çıkardı? Şimdi ben de merak konusu. Tezat düşün. Sen James'i getirebilir misin minimum 4 milyon eurodan aşağı yıllık? Hani nereden çıktı bu isim onu da anlamıyorum. Bilmiyorum.
Ben okuduğum haberler üzerinde
evet,
söylüyorum.
Evet onu yani diyorum.
Beşiktaş hani. Net bir şekilde görüştü falan demiyorum. Belki şimdi, şöyle oluyor biliyorsun. Menajerler öneriyorlar.
Oralara da kızgın zaten. Başkan
evet,
oraları
evet,
da şey yapıyor.
Açıklamasının bir bölümü de öyle. Buna artık müsaade etmeyeceğiz diyor. Öyle Ümraniye
ne alacakları varmış. Düşün menajerlerin Beşiktaş'ta.
Ümraniye'ye öyle herkes zırt pırt giremeyecek diyor falan yani.
Vallahi zaten bir gitsek bir girelim desek belki bizi de almazlar.
Yok senin.
Ya zaten oralar özel yerler ya. Bazen hakikaten ben de oradayken böyle bir görüyorum abi herkes orada falan olmaz ya. Bazı yerler özeldir ya. Hani herkes her yere rahat girip çıkmamalı ya.
Evet. Tabii transferin tamamlanmasına da bu arada bir gün daha var değil mi? 9 Şubat evet. Bir gün daha var. Belki bir son bir hamle olur mu? Bir sürpriz gelişme yaşanır mı Beşiktaş'ta? Ona bakacağız. Diğer kulüpler bitirmiş. Bu arada Meunier transferi de ilginç transfer. Evet, Trabzonspor'un yaptığı.
Bugün
çok iyi sabittir.
Bugün asiste yaptı.
Evet. Çok iyi oyuncudur yani. Hem fiziğidir hem tekniktir. O böyle 3-5-2'nin de sağ gibi oynadığı bazı takımlarda Paris Saint-Germain'e kadar yükseldi. Yani hem kalite katar Trabzonspor'a da lige de kalite katar. İyi
bu sene transfer. Bu sene Trabzonspor taraftarlarıyla Beşiktaş taraftarları üzülmek konusunda birbirleriyle biraz yarışıyorlar gerçekten. Evet. Hani düşün Beşiktaş şampiyon oldu. Şimdi bu sene ne hali? Trabzonspor uzun yıllar sonra şampiyon oldu. Şampiyonluktan sonra ligdeki şu anki durumuna bak. Yani çok enteresan ya. Bu kadar nasıl birden Everest'in tepesine çıkıp ovaya, vadiye inebiliyorsun ya. Biraz istikrar olmalı yani. Evet. Yani iki takım da çok enteresan. Yapılan transferler, isim olarak evet iyi ama işte takım olamadın mı olmuyor.
Fatih Avcı diyor ki bak tam transfer konusunu konuşmuşken Beşiktaş 3 yıl planlı bir yapılanma olmadan geri dönemez. Ne Galatasaray gibi kazanma kültürü var ne Fenerbahçe gibi para harcama lüksleri. 3 yıl yapılanmaya girmeliler.
Bir şey 3 yıl mı?
Zaten
bizde biz bak keşke öyle olsa. Evet. Bak keşke öyle olsa. Bugün yine o belgeselin son bölümünü tekrardan izleyeyim. Dünya Kupası hangi? Kaptanlar var ya.
Evet,
bak orada
güzel.
İngiltere Milli Takımının evet. Federasyon Başkanı bile diyor ki bizim diyor U17'de şampiyon olmamız lazım.
Evet.
Bizim diyor Avrupa Şampiyonası'nda hani böyle örnek veriyor.
Hedef
çeyrek
koyuyor.
Final
aynen,
görmemiz,
yarı final,
yarı final evet, görmemiz evet. Lazım. Hepsini elde ediyorlar.
Evet.
Biz de 3 yıl diyorsun. Ya bu ülkede öyle ya da böyle kredisi bana göre en çok olan teknik direktör Fatih Terim'dir değil mi?
Doğru.
Proje dedi değil mi?
Evet.
Ne oldu? Avrupa'da yenilmemişken Gönderildi mi? Evet. Bizde proje, plan işlemez. Bizdeki proje ne biliyor musun? İlk maçı kazanacaksın. Plan ne? İlk maçı kazanacaksın. Başka bir şey olmaz.
Ki mevcut Beşiktaş yönetiminin de görev süresi de 3 yıl değil. Yani
bir daha seçim,
bir seçim var. Ha, gene seçilirler, kazanırlar. O ayrı mesele ama şu andaki görev süreleri şimdi 2025 Mayıs veya Haziran. Neyse yani 1,5 yılları var önlerinde. Bu arada evet, UEFA Uluslar Ligi ile ilgili sorular da var. Bugün kura çekimi vardı. A milli takımın rakipleri belli oldu.
Kim rakipleri?
Çok şaşırtıcı rakipler. Hiç karşılaşmıyoruz. İzlanda var.
O ne ya? Yine mi İzlanda?
Yine İzlanda. Yine Galler.
Yeter ya bu
Karadağ bir grubumuzda, bir eleme grubumuzda vardı galiba.
Vardı
ama,
ben de öyle hatırlıyorum.
Evet, yakın zamanda ama hani İzlanda, Galler bak zaten.
Kim eksik biliyor musun? Letonya eksik.
Letonya eksik. Çekti Letonya.
Valla bu nedir, bu kaçıncı Galler ya? Ya bir şey söyleyeyim, biz Avrupa Şampiyonası'na giderken grupta Galler yok muydu?
Evet.
Avrupa Şampiyonası'nda Galler'le oynamadık mı?
Oynadık.
Yine Galler.
Evet.
İzlanda.
O hep var zaten.
Sürekli. Yandık yine, duran top. Yok evet. Taç, uzun taç filan.
Soğuk, eksiler.
Aynı.
Ben söyleyeyim
biz
sana.
Kuzey ülkesi mi olduk ya? Hep onlar çıkıyor. Şaka gibi ya. Bir de düşün, öyle bir kış yaşıyoruz ki bak Şubat'ta 17 derece.
Evet.
Hani ama yeter artık bu kadar. Galler, İzlanda. Ha bir bakımdan iyi mi, iyi tanıyorsun. Yeniden bir şey yapmana gerek yok artık. Çünkü hazırı var. Hop kaseti çıkarıyor, koyuyor. Galler böyle oynuyor. Hop hazırı var. İzlanda böyle oynuyor. Ama ya çok enteresan ya bu kadar çıkması. Türkiye bu gruptan çıkmalı.
Çıkmalı.
Hele şimdi tek tek saymayayım. Ben heyecanla Avrupa Şampiyonası'nı bekliyorum. Arda'sından Kenan Komutanı'na, Semih'inden İrfan Can'ına, Cengiz'ine, Ferdi'sinden Çalanoğlu'suna. Bakayım bak, Kerem Aktürkoğlu'ndan Sabek işte, Mert'tir, Zeki'dir, kimdir? Kaan Ayan, evet. Barış Alper, evet. Abdülkerimler, İsmail Yüksekler. Aman bak, hemen böyle heyecanlandım. Ya bu gruptan çıkmalıyız.
Peki.
Rakibimiz de Galler olur.
Bak ama peki tamam. İzlanda'yla 12 maç yapmışız tarihimizde. Kaç galibiyetimiz var, bir tahmin yap.
Çok yoktur.
2.
İşte
Galler'le 9 maç yapmışız. Kaç galibiyetimiz
onda
var?
Onda da
3.
Daha çok Galler'im vardı.
Evet aynen 3. Yani hani kağıt üstünde.
Ama favori biziz.
Heh, favori biziz ama bu iki rakibi 12 maçta İzlanda'yı 2 kere yenebilmişiz. Galler'i 9 maçta 3 kere yenebilmişiz. Ama favori biziz.
Arkadaşlar bu gruptan çıkar mıyız? 1, 2. Beğenilerinizi istiyoruz. Abone olmayanlar abone olun. 3. Ne diyecektim? Aklıma geldi de şey yapmadım. İşte bak. Bizim dönemimizde de bize Almanya çıkıyordu. Biz bu gruptan çıkmalıyız. Bak böyle bir baskı bizim jenerasyona. Hollanda var grupta. Biz bu gruptan çıkmalıyız. Şimdi bak istatistikler var ya, normalde biz grupta favori değiliz. Evet, İstatistiklere baktığında bu iki takıma doğru. Karşı. Ama şimdi o zamandı.
Tabii elbette.
Ben şimdi bugünkü kadro üzerinden ben bizi favori görüyorum. Ama alacaklar bu performanslarını milli takım forması altında bu maçlarda yansıtırlarsa. Ama bize de biliyorsun, biz Hırvat'a karşı muhteşem oynuyoruz. İçeride bir Letonya oynuyoruz. İlk kere neredeyse oyunda yokuz.
Aynen.
Orada da
zor
bir
kazandık.
Kağıt üzerinde kolay rakiplere zorlanan bir milli takımımız var.
Kesinlikle.
Ama normalde bu gruptan çıkmalıyız.
Bak
yani.
Zaten sen Hırvatistan demişken Muhammed Tokur diyor ki Hırvatistan eksik sadece diyor bu grupta. Onlar da şey, B liginde değil.
Takım dörtlü grup ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. 5-6 olsa burada Hırvat da olurdu. Çek bir Letonya da olurdu. Belki de Çek Cumhuriyeti olurdu.
Çekya da olurdu.
Çekya olurdu.
Aynen.
Çekoslovakya, Çekya, Çek Cumhuriyeti o da olurdu.
Ergun demiş ki copy paste demiş. Hani şey kura çekimi için. Buğrahan İzlanda'da bakkal kasap yok ya. İzlanda'da bakkal kasap oynamıyor. Ne yaptınız? O kadar
yok,
da değil
yok,
yani.
Yok yok o şey o.
Yok o kadar değil, o kadar
Faroe,
değil.
Faroe Adaları filan.
Evet. Zırt pırt diyormuş ki Avrupa Şampiyonası'na bağlı travma yaşamayalım orada.
Arkadaşlar yani. İzlanda'yı unuttunuz herhalde. Avrupa Şampiyonası Dünya Kupası'nda o meşhur tezahürat tribün.
Evet evet.
Ya İzlanda takımı öyle San Marino, Faroe Adaları
değil.
Aman aman.
Değil değil, karıştırmıyor.
Hani 3-0 mı ne yenildik deplasmanda yanlış hatırlamıyorsam. Değil mi?
Evet.
3-0 yenildiğimiz maçta var.
Hasan Şaşanalı mı burada?
Hasan.
Topu elleriyle büyük getirseler 3 kere gelemezler dedi. 3-0 bitti.
Oluyor. Bak, yorumculuk zor iş. Yani.
Evet evet, zor aynen iş, oluyor zor oluyor.
Iş. Çok büyük futbolcuydu ya.
Tabii canım,
yemin ediyorum. Evet. Çok kaliteli, yetenekli. Ama hadi bakalım, yine bir İzlanda, Galler.
Galler.
Valla zor maçlar. Bu arada Karadağ'ı da es geçmeyelim ha.
Yo tabii.
Sırbistan. Şimdi benim takımımda Sırp vardı. Kovaçevişler falan yani. Djokovic. Tenisçi.
Tenisçi.
Şey olarak spora çok yatkınlar. Genler inanılmaz orada yani. Çok sportifler, çok başarılılar. Karadağ takımında es geçmeyeyim, iyi takım.
Ersin Taşçı da diyor ki zaten o takımları hafife almayın bence. Hiç. Sert takımlar diyor.
Yok yok, iyi takım.
Umut Kuzaltın demiş ki neden sürekli aynı takımlar geliyor? Artık bu işin içinde bir şey var. Bu kadar da olmaz. Türk takımları sürekli aynı takımlarla oynuyor diye.
Dejavu yaşıyoruz.
Aynen öyle.
Çıkmamız lazım ama. Ama bir şey söyleyeyim. Hakikaten hiçbir maç kolay değil. Biz hani burada bizim oyuncuların form durumunu bize umut vaat ettiriyor ama 3 maçta kolay maç değil yani.
Montella'nın açıklamaları var. Bakalım grupla ilgili neler söylemiş Vincenzo Montella, milli takım teknik direktörü. Hedefimiz elbette grubumuzu lider bitirip A ligine yükselebilmek. Evet, birinci olursak A ligine yükseliyoruz. Sonuncu olursak bir alt lige, C ligine düşüyoruz. Buradaki kilit nokta da bu. Bunun bize 2026 Dünya Kupası finallerine katılım için ek bir fırsat sunacağını da unutmamak gerek.
Hocam ağzından bal damlıyor. Şu Dünya Kupası'na katılalım artık
gidelim,
ya.
Evet
2002 ya.
Evet.
Ben vardım ya. Oldu 45 oldum ya.
Ki sen o zaman genç
gençim tabii. Yediyiz. Oynama ihtimali zor. Sonradan bir oyuna girdik. Kolay değildi o kadroda oynamak ama.
Hangi maçta girmiştin?
Costa Rica ile Japonya.
Evet. Costa Rica'yı şu anda gözümün önüne geldi.
Costa Rica ile Japonya maçında oyuna girmiştim. Sonrasını hiç anlatmayayım. Nasıl bir gurur filan. Aklında onun olması bak hoşuma gitti hocam. Evet. Ya şu artık Dünya Kupası'na gidelim.
Gidelim. Özledik vallahi.
Yani.
Kuzeyden gelen takımlara karşı oynamak her zaman zorlu olmuştur. Özellikle de iç saha avantajını kullandıklarında. Oldukça yüksek fizik güçleriyle öne çıkan bu takımlar son yıllarda kendilerini taktiksel anlamda da oldukça geliştirdiler. Yakın zamanda Galler'le Cardiff'te oynadığımız Euro 2024 eleme maçında bunları gördük. Hakikaten çok iyi oynamamıştık, hatırla. Hele ilk yarı orta sahayı falan geçememiştik diye hatırlıyorum. Böyle gözümün önüne geliyor. Görüşlerim İzlanda için de geçerlidir. Karadağ her ne kadar şimdiye kadar büyük turnuvaların finallerine katılamamış olsa da birçok yetenekli oyuncuya sahip bir takım diyor. Vincenzo Montella. Tekrar bir Beşiktaş'a dönüş yapalım. Orada da Muleka günün kahramanı, yıldızı 2 gol birden attı. Çok iyi bir reaksiyon gösterdik. İlk yarıda iyi performans, oyun ortaya koyamadık. Hocamız ikinci yarı için bizden daha fazlasını talep etti. Biz de bunu gerçekleştirdik. Ben her zaman için hazırım. Önemli olan takım, turu geçmek çok önemliydi ve bunu başardık. Bireysel performans tabii ki önemli ama burada en önemlisi takımın kazanması diyor. Şu anketin de sonucunu alalım. Beşiktaş çeyrek finalde rakip olarak hangi takımı ister diye sormuştuk. O anketin de sonucunu alalım. Yavaş yavaş da toparlayalım. Bu arada Joe Worrell gibi bir stoper gelmişken neden Bahtiyar hala stoper olarak oynuyor? Az önce aslında Fernando Santos onu açıkladı. Geleli 3-4 gün oldu. Adaptasyon.
Aynen.
Herhalde hafta sonu lig maçında görürüz.
İkinci yarı ama iyi oynadılar Bahtiyar'la Necip.
Evet.
İkinci yarı iyi oynadılar. Gerçekten.
Aslında ilk yarıda da düşünüyorum. Şöyle bir hata
i̇şte gol dışında golde öyle bir bireysel bir hata yoktu.
Evet, adam Buksu'ya ikisi birden gidince
Necip iyi oynadı.
Umut arkada tek kaldı.
Necip ilk yarıda iyi oynadı.
Şöyle Trabzonspor %28, Karagümrük %28, Konyaspor %26, Ankara Gücü %16. Böyle çıkmış. Bakalım. Evet, noktalayalım. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunu geride bıraktık. Çeyrek final kuralları pazartesi günü. Küçük bir soluklanacağız. Gerçi ben soluklanacağım. Sen soluklanamayacaksın. Çünkü Fuat abiyle, Fuat Aktay'la yarın sabah Nat Gazete'yi çekeceksiniz. Ve hafta sonu yine Süper Lig'in 25. haftasının heyecanıyla karşınızda olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenilerinizi bekliyoruz. Abone olmayanlardan abone olmalarını rica ediyoruz. Ve programın altına lütfen görüşlerinizi, yorumlarınızı yazın. Çünkü biz Nihat'la o görüşleri tek tek okuyoruz. Nihat ve Fuat abiyle yarın görüşmek üzere. Cumartesi de tekrar Gol Makinesi'de birlikte olmak üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar.
Hoşça kalın.
Yenilenen Blade terlemeyi değil, ter kokusunu önler. Ter kokma Blade.